Ayrım 13. Kışın cephe gerisi hayatı. Kasım ayının başında fırka ihtiyatına çekilme sırası bize de gelmişti. Miçiçof köyünün ilerisindeki karargahımızdan hareket ettik ve fırka karargahına yaklaştık. 2 kilometre mesafede Horadisco köyünde kısmen barakalara ve kısmen evlere yerleştik. Horadisco'da diğer Galicia köyleri gibi ormanlık kenarında ve hep sivri çatılı, sap örtülü, minicik beyaz evlerden oluşan şirin bir köydür. Zabitan evlerde oturmayı tercih etti. Neferlerde kısmen barakalarda oturmakla beraber köylülerle olan ahbaplık azalmadı. İyi kalpli Mehmetçikler ile iyi kalpli Polaklar çok çabuk anlaşmışlardı ve ahbaplıkları da o oranda samimiydi. Bu kış ve karda talim yapılamayacağından ve esasen neferlerin istirahati, şimdiye kadar çekilen yorgunlukların telafisi söz konusu olduğundan yalnız arada sırada dersle zaman geçiriyoruz. Vakti boş bulan Hüseyin ve avanesi şu ev senin, bu ev benim dolaşıp duruyor, vakitlerini hoş geçirmeye çalışıyorlar. Hüseyin'le destancı Nuri'nin günün belirli zamanlarında ve hep oturduğum evin önündeki yoldan geçerek köyün ta alt başındaki bir eve gitmeleri dikkatimi çekmeye başladı. Sordum, o evde oturuyorlar dediler. Halbuki ben onları başka tarafta zannediyordum. İşin içinde bir şeytanlık bulunduğunu sezdim ve bir gün yoldan geçerlerken önlerine çıktım.
Hayrola Hüseyin, nereye böyle?
Hiç efendim, bizim eve gidiyoruz.
Siz evi değiştirdiniz galiba.
Evet, şu aşağıdaki evde bir babalık var da onunla yarendik ediyoruz, onun için değiştirdik.
Babalık dediğin sakın annelik, kardeşlik olmasın.
Hayır efendim, ihtiyar bir babalık.
Hüseyin, bana doğru söyleyebilirsin ki ben yalan lafı bulur çıkarırım.
Vallahi doğru efendim.
Peki öyleyse.
Bir ara fırsat kolladım, neferlerin bulunmadığı sırada Hüseyin'in evine damladım. Kapıyı vurmaya veya izin almaya ne lüzum var, doğru içeriye daldım. Odada babalıktan eser yok, yalnız bir ihtiyar analıkla nefis bir kardeşlik oturmuş kompir atıştırıyorlar. Önlerindeki ekmek asker ekmeği. İşin içinde iş var.
Analık, ne var ne yok?
İyilik zabit efendi.
Senin ihtiyar nerede?
Benim ihtiyar falan yok, o çoktan öldü.
İçimden Hüseyin, yakaladım seni dedim. Başka oğlun falan?
Var bir tane, Leh lejyonlarında asker.
Burada bizim neferlerden kimse oturuyor mu?
Oturuyor zabit efendi, çok iyi çocuklar onlar, bize ekmek veriyorlar.
Malum, anladık. Bu defa cifcine atılıyor.
Hem bana da Türkçeyi doğu öğretiyorlar.
Nasılmış o doğu bakalım?
Telgrafın telleri.
Daha başka?
Türkçe oyun da öğretiyorlar.
O da nasıl şey?
Cifcina iki elini birbirine bitiştirdi, parmaklarını malum şekilde birbiri üzerine koydu, şırrak şırrak birbirine vurup alt kısmını kıvıra kıvıra odanın içinde dönmeye başladı.
Oh ne âlâ, hoşuna gidiyor mu Cifcina?
Bayılıyorum, ne yapayım ki, Nuri her vakit evde bulunup da çalgı çalamıyor.
Bak hele, ismini de öğrenmiş, bunu sana Nuri mi öğretiyor?
O öğretiyor mülazım efendi. Hem onun ne güzel Türkçe bir çalgısı da var. O çalıyor, ben oynuyorum. Bir taraftan da davulu söylüyor.
Çok güzel Cifcina, çok güzel madam. Allah'a ısmarladık.
Allah'a ısmarladık zabit efendi, yine buyurun.
Polak köyünde Konya oturağı. Hüseyin'le Nuri benim eve gittiğimi herhalde Polak kızından öğrenmiş olacaklar ki bir daha bana görünmediler ve benim evin önünden geçmez oldular. Fakat ben gizliden gizliye yaptığım tahkikattan 5-6 kişinin bir olup geceleri alem yaptıklarını öğreniyordum. Bir olay çıkarmadıktan, kimseyi rahatsız etmedikten sonra ötesi beni pek alakadar etmezdi. Ama kendi Mehmetçiklerimin yaptıklarını da mutlaka bilmek isterdim. Ne yapar yapar olup bitenden haberdar olurdum. Söylediğim şeyler Türkiye'de o vakitler belki en büyük kabahat sayılabilirdi. Fakat orada gözünüzün önünde her gün Alman ve Avusturya neferleri bu sahnelerin 500 kere daha açık ve saçığını icra ederken bizim mahcup ve çekingen Mehmetçiklerin de şöyle bir gönül eğlentisini hoş görmek icap ediyordu. Hem garibi şu ki o vakit Alman ve Avusturyalılar bizi teşvik bile ediyorlardı. Bu yüzden biz de hafif tertip eğlencelere müsaade ediyor, görmezlikten geliyorduk. Fakat bu benim sahneyi seyretmek arzuma engel olamazdı. Gizlice sordum, soruşturdum. Yine böyle eğlence gecelerinden birisini öğrendim. Ve akşam onlar toplandıktan sonra ben de eve damladım. Fakat kafirler kurnaz, pencerelerin hepsini sıkı sıkıya kapatmışlar.
Ya Rabbi, nereden bakmalı, nereden gözetlemeli? Şimdi boşu boşuna dönülmez ya. Evden içeri girdim. Oda kapısını şöyle aralık edip baksam mutlaka farkına varacaklar ve meclis dağılacak. Halbuki benim meramım meclisi dağıtmak değil, şöylece toplu halini görmek ve oyunu seyretmek. Birden aklıma geldi. Çatı arasına çıkarsam tahtaların yarıklarından odayı pekala seyrederim. Yavaşça merdivene tırmandım. Birkaç basamak sonra odanın üzerinde bulunuyor ve yarıklardan içerisini gayet güzel görüyordum. Neferler oturmuşlar, kahve içiyorlar ve yine toplanmış olan bir hayli komşu kızlarıyla yarenlik ediyorlar. Yarenlik hayli zaman devam etti. Çünkü Nuri bir tarafa çekilmiş, sazının bilmem neresini tamir ediyor. Nihayet konuşanların sabrı tükendi ve Hüseyin söylendi.
Nuri, senin artık sazına da sözüne de başlayacağım ha. Şunu zımbırdatıp duracağına çalıver gitsin.
Baktım evin kızı daha fazla acele ediyor. Nuri'den öğrendiği sanatı komşu kızlarına göstermek için can atıyor. İki elini birleştirmiş, parmaklarını birbiri üzerine koymuş, şırrak şırrak sesler çıkarıyor ve diğer çift cinaları güldürüyor. Nihayet uzun bir akorttan sonra Nuri, Konya'nın oturak havalarını hatırlatan bir hava çalmaya başladı. Ben alelade bir doğu zannediyordum. Meğer bu Polak kızları ve özellikle evin kızı üzerine Nuri tarafından tertip edilmiş bir destan, bir sanat eseri.
Polak kızı, Polak kızı, yüreğime koydun sızı. Dine gel hey imana gel, alafların yaktı bizi. Zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım.
Teşne civcina şakır şakır dönmeye başladı. Hem de ne dönüş, ne kırıtış, ömür.
Altın gibi saçınız var, keman gibi kaşınız var, pembe beyaz teniniz var, mavi gözlü Polak kızı. Zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım. Çerden çöpten saçağınız kocamandır ocağınız, ne de tombul bacağınız, yüzü dilber Polak kızı. Zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım. Domuz eti yiyorsunuz, gavur dini güdüyorsunuz, neden dizlik giymiyorsunuz, sırtı cılbah Polak kızı. Zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım. Aşığınız kompirle mısır, yatağınız ince hasır, neden duruyorsunuz kısır, yarım dinli Polak kızı. Zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım zım.
Nuri coştukça coşuyor, pek şairane başlayan destanın sonu gittikçe açılıyor, laubalileşiyor ve baştan ayağa, ayaktan da yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. İşin asıl garibi, bu söylenenlerden hiçbir şey anlamayan çift cina da sazın oynak ahenginden ve Mehmetçiklerin sağlam ciğerlerinden çıkan kahkahalardan adeta kendinden geçmiş bir vaziyette parmaklarını şakırdatıyor, dönüyor ve kırıtıyor. Kendimi Galicia'nın bu buzlu karlı köyünde değil de Konya'nın bir oturak meclisinde bulunuyor zannediyorum. Nuri Polak kızını kısa zamanda bu kadar usta yetiştirmişti. Söylenen doğuğunun garip manasından ben de kendimi tutamayarak bir iki defa makaraları koyuvermiş ve fakat aşağıdaki gürültüden işitilmemiştim. Varlığımın farkına varılması ve bu neşeli meclisin bozulmak korkusuyla yavaşça çatı arasından indim ve köyün sakin sokaklarından yerime, kendi evime döndüm. Osman Çavuş Göding Hastanesi'nde. Galicia'nın yaman kışında zemindiklerin veya Polak evlerine kapanmış cephedeki Mehmetçikleri bırakalım da biraz da gerideki hastanelerin tentür diyot ve eter kokan kaloriferli koğuşlarına, Nevşehirli Osman Çavuş'un yanına dönelim. Osman Çavuş 11 Eylül muharebesinde bacağından yaralandıktan sonra daha epey zaman bizimle kalmış ve epey çakmak çalmıştı. Kemiği delip geçen ve hatta çatlatan kurşun şüphesiz ki büyük bir acı vermiş, canını yakmıştı. Fakat o son zamana kadar ihtiyat taburunun cepheye gelerek tekrar istirahat etmesine kadar bizimle beraber kaldı ve ancak ondan sonra sedyeye uzanmaya ve geriye sevke razı oldu. Sıhhiyeler onu sedyeye yatırdı ve Fırka Seyyar Hastanesi'nin bulunduğu köye doğru götürdüler. Yol inişli yokuşlu, Osman Çavuş ağırdı. Sıhhiyeler ikide bir yere koyup dinleniyorlar, terlerini siliyorlar ve tekrar yola düzülüyorlardı. Osman Çavuş yarı kapalı gözlerle bunu gördü. Bu bitkin halinde bile kimseye yük olmak istemiyordu. Sedyeden doğruldu ve sıhhiye onbaşısına, ''Hemşeri, gel şöyle senin omzuna dayanayım da yavaş yavaş yürüyeyim.'' dedi. Sıhhiyeler itiraz ettiler. ''Üzülme Osman Çavuş, sen yürüyemen, köye az kaldı, yavaş yavaş taşırız.'' dediler. O sanki bu lafları hiç işitmemiş gibi tutuna tutuna sedyeden kalktı ve sıhhiye onbaşısının omzuna dayandı. 5-10 adım seke seke yürüdü. Şimdiye kadar kaybettiği kandan ve kurşunun kemiği çatlatmasından artık gücü kalmadı. Başı döndü, gözü karardı ve olduğu yere yıkılıverdi. Sıhhiyeler tekrar sedyeye yatırdılar ve Fırka Seyyar Hastanesi'nin bulunduğu köye indiler. Akşam yaklaşıyor, hafif bir yağmur çiseliyor ve sıhhiyeler kan ter içinde sedyeyi taşıyorlar. Osman Çavuş hala, ''Ölen hemşeriler, size zahmet oldu. Bir yol daha tecrübe edeyim, belki yürüyebilirim.'' diyordu. ''Olmaz Osman Çavuş, kardeşim, canına kastın mı var? Köye şunun şurasında 2 adımlık yer kaldı.'' Akşam karanlığı basmıştı ki mısır tarlalarıyla çevrilmiş Polak köyüne vardılar. Fakat Seyyar Hastane'yi bulamadılar çünkü başka bir yere kalkmıştı. Köylülerden nereye kalktığını anlamak mümkün olmadığı gibi esasen onlar da bilmezlerdi. Hastaneyi arayacağız diye bu ağır yaralı da köy köy gezdirilemezdi. Evlerden birisine girdiler, Osman Çavuş'u yatağa yatırdılar, birisi civar köylerde Seyyar Hastane'yi aramaya çıktı, diğerleri oturdular, yorgunluklarını çıkarıyorlardı. Şimdi Osman Çavuş'un her tarafını bir sıtma, bir ateş kaplamış, cayır cayır yanıyor, yarı uyanık, yarı uyku halinde karışık rüyalar görüyor, ikide bir gözlerini açarak soruyordu. ''Ölen hemşeriler, neden beni hastaneye iletmiyorsunuz?'' ''Hemşerim, incik gece oldu. Bu karanlık vakitte gayrık gidilmez, sabaha bekleriz. O vakıta kadar hastanenin nerede olduğunu da öğreniriz. Erken erken gideriz.'' Biraz sonra yorgun sıhhiyeler de uyudular. Ateşi gittikçe fazlalaşan Osman Çavuş'un odasında uyanık olarak yalnız evin genç kadını kalmıştı. O iskemlesini karyolanın yanına çekti. Ateşin tesiriyle çırpınan, sayıklayan yaralının başucunda oturuyor, düşünüyor ve gözlerini ondan ayırmıyordu. Bir aralık Osman Çavuş gözlerini açtı, kadına tekrar tekrar baktı ve söylenmeye başladı. ''Fadime, sen nereden geldin buraya? Biz Galicia'da değil miyiz? Kendi köyümüzde miyiz? Anam nerede? Kardeşlerim, emmim nerede?'' Sonra yine daldı, yine gözleri kapandı. Ne söylediğinden bir şey anlamayan kadının da gözleri yaşarmıştı. Kim bilir o da kimleri, uzak memleketlerde kalan hangi sevgiliyi düşünüyor ve ağlıyordu. Seyyar hastane o kadar kalabalık, gelen ağır yaralılar o kadar fazlaydı ki burada bulunan 2 doktorun bu kadar hastaya yetişmesine, pansuman yapmasına imkan yoktu. 2 gündür geceli gündüzlü çalışmaktan ayakta duramayacak bir hale gelen yaşlıca bir doktor Osman Çavuş'u göstererek sordu. ''Onbaşı, neresinden onun yarası?''
''Bacağından.''
Yanındaki sıhhiye çavuşuna dönerek, ''Nuri Çavuş, bak şunun yarası hafifmiş, sen sarıver.'' dedi. Nuri Çavuş açtı, baktı, pansumanı değiştirdi. Öteki sıhhiyeleri artık bölüye gönderdi. Şimdi Osman Çavuş istasyona sevk için sıra bekliyordu. Fakat sıra bir türlü gelmiyordu. Kafası parçalanmış, omzu dağılmış, kolu uçmuş ağır yaralıların yanında Osman Çavuş'un bacağındaki yarasına önem veren bile yoktu. Bir gün bir gece burada inlemek kadermiş. Fakat akşama doğru gelen fazla ateş sıhhiye çavuşunun dikkatini çekti. O da doktora söyledi ve ancak ondan sonradır ki doktor yarayı açarak baktı ve ciddiyetini anlayarak ilk ağır hastalarda istasyona sevkini emretti. İstasyondan itibaren Osman Çavuş başka bir diyara, başka bir aleme düşmüştü. Ne hasta vagonlarında dolaşan sarı saçlı bembeyaz Alman hemşirelerin ne de ara istasyonlarda kendilerini muayene eden doktorların söylediklerini anlıyor ve kendi meramını anlatabiliyordu. Birkaç defa su dedi, aldıran olmadı. Voda dedi, kimseye bir şey anlatamadı. İçerisi cayır cayır yanıyordu. Hele üstündeki bu bilecikli ağır yaralı, tam kafasından bir kurşun yiyen bu zavallı hemşeri kendisini tamamen kaybetmiş, boyuna söyleniyor söyleniyordu. Tren istasyonda her durdukça sargılarla kapanmış başını kaldırmaya çalışarak, ''Burası Sapanca değil mi? Ölen hemşeri, ölmüşlerinin ayrına şuradan bana bir sepet elma al.'' Takatı kesilir, biraz susar ve tekrar başlar. ''Burası Vezirhan, bizim Bilecik'e bir istasyon kaldı. Yarma şef daliler, sepeti 40 paraya. Ölen parasını veriyon, alın bir sepet, parasını veriyon.'' Tekrar susar, öteki istasyonda tekrar uyanır, hep memleketinin meyvelerini sayıklar. ''Bilecik'e geldik mi? Hani emmim oğlu Ömer ne diye bağdan bir sepet koca ayvalardan getirmedin? Ekmek ayvalarından. Ülen kerameti neymiş şu bir sepet ayvanın? Dimem sana emmim oğlu.'' İstasyonlardan birinde yaralılara büyük taslarla kahve verdiler, ekserisi içmedi. Osman Çavuş bu ılık, tuhaf, lezzetli sıvıyı ağzına bile koymadı. Onun gözünün önüne hep kendi köyünde bağ arasında çıkan buz gibi kaynak, onun buz gibi suyu geliyordu. Şimdi olsa da kana kana bir testiyi yuvarlasa. Bu tren yolculuğu ne kadar devam etti, kaç gün ve kaç geceyi trende geçirdiler, bu ağır yaralılardan hiçbiri onun farkına varamazdı. Nihayet bir gün yine büyük bir istasyonda durdular, sedyeler geldi, hastalar otomobillerine yerleştirildiler. Şehirden uzakta yüksekçe bir yerde bahçeli, çiçekli, ağaçlı bir binaya, hastaneye götürdüler. Osman Çavuş ilk günlerin nasıl geçtiğinin yine farkına varamadı. Bu günlerden hatırasında kalan beyaz muşambalı ameliyat masası, fena kokulu kloroform, beyaz önlüklü doktorlar, hasta bakıcılar ve bıçaklar. Kaç ameliyat yaptılar, tehlikeli görünen bu yarayı kaç defa oydular, onu bile hatırlayamıyor. Yalnız bir gün çenesinde bir tutam kıl bulunan bir doktorla, dilinden Yahudi midir, Rum mudur pek anlaşılmayan bir tercüman, başının ucuna geldiler ve kendisiyle konuşmaya başladılar. ''Senin ayak çok fena, var büyük tehlike. Doktor efendi diyor, eğer koymak istemiyor kendi canını tehlikede, ayak kesecek kalçasından.'' Zihninin ancak o zaman tam olarak işlediğini fark etti. Sakat bir halde köyüne döndüğü, aç ve sefil sürüm sürüm süründüğü ve belki de avuç açarak 5-10 para dilendiği gözünün önüne geldi, zihni bulandı. Kafası döndü, kesin olarak yanıt verdi. ''Bacağımın kesilmesine razı değilim. Varsın tüm vücudum tehlikeye girsin. Ölürsem de tam, kalırsam da tam. Şu kahpe dünya sürünmeye değer mi ki?'' Doktorla tercüman uzaklaştılar. Osman Çavuş için yine uçsuz bucaksız, kapkaranlık bir rüya, bir didişme başladı. Ve yine böylece günler, haftalar geçti ve nihayet dünyada geçmeyen ne vardır ki? Bu acı günlerde geçti ve halinde iyileşme başladı. Arada sırada gözünü açtığı vakit karyolasının başı ucunda yine sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli bir kadın görüyordu. Bu memlekette ne kadar da sarı saçlı ve mavi gözlü kadın vardı? Osman Çavuş artık yatağında doğrulabiliyor ve yanındaki hemşerilerle görüşebiliyordu. Alman matmazel bunu gördükçe seviniyor, gülüyor, neşeden kabına sığamıyordu. Almanca bir şeyler söylüyor ama Osman Çavuş için bu söylenenlerin baş tarafındaki iki heceden başkasını anlamak mümkün değildi. Osman. Matmazel koğuştan içeri girerken yüksek sesle bu kelimeyi söyler ve arkasından bir sürü laf daha ederdi. ''Bunlar ne mana ifade ediyor matmazel? Neler söylemek arzusundadır?'' Bu çavuşa tamamen meçhul kalırdı. Onun ismini bile bilmiyordu. Koğuşunda herkes ona yalnız matmazel deyip geçiyordu. Bir gün matmazel koğuştayken tesadüfen tercüman da oraya gelmişti. Osman Çavuş bu fırsattan faydalanarak sordu. ''Acep matmazelin ismi nedir ki?'' Tercüman matmazele söyledi, o da güldü. ''Neden soruyor?'' dedi. ''Hani şu kadar zamandır derdimizi çekti de, buradan iyileşip memlekete dönersek ismi hatırımızda kalsın diye sordum.'' Matmazel bu cevaptan o kadar memnun kalmadı. O başka, çok başka, kadınlık ve güzellik gururunu okşayacak sözler duymayı arzu ediyordu. Bunu duymayınca başını çevirdi ve yavaşça ''İsmim Lili Grundbergsheim'' dedi. Fakat bu kadar uzun ve yabancı kelimeleri bellemek ne mümkün? Osman Çavuş doğru dürüst bir iki defa tekrar bile edemedi. O zaman matmazel bile ''Lili bilsin, sadece yeterlidir'' dedi. Matmazel Lili iri ve esmer erkeğe bayılırdı. Bitmiş çökmüş haliyle dahi Osman Çavuş'u üzüm gibi simsiyah gözlerini, muntazam kaşlarını, mağrur simasını ve esmer tenini gördüğü zaman haline acımış ve kalbinde ona karşı bir merhamet ve muhabbet hissetmişti. Günlerce ona baktı. Acıya, ölüme karşı bir zayıflık göstermeyen, uyuşturulmadan yapılan ameliyatlarda dahi ağzından bir of çıkmayan bu metin erkeğe karşı kalbinde derin bir muhabbet hissediyordu. Sabah hastaneye geldiği zaman ilk önce onun koğuşuna uğrar ve ilk önce onun ismini söylerdi. Osman Figetz, gut. İşte bütün konuşmaları bundan ibaret kalıyordu. Bir şeyler söylemek, bir şeyler hissettirmek istiyor. Fakat öteki o kadar taş, o kadar kaya ki ne matmazelin halinden bir şey anlıyor ve ne de kendisi bir şeyler hissettiriyordu. İşte Osman Çavuş tercümandan matmazelin ismini sorduğu vakit Lili bunun belki de derin bir sevgiye alamet olacağını düşünmüş ve fakat aldığı cevap karşısında mahzun kalmıştı. Hastanede daha başka birçok güzel ve esmer erkekler vardı. Fakat Osman başka, bambaşka. Yaşadığı iklimin beyaz erkeklerinden büsbütün başka. Orijinal bir tipti ve Matmazel'in sevdiği de işte bu başkalıktı. Günler haftalar geçti. Osman Çavuş artık tamamen iyileşti. Hastanenin bahçesinde gezmeye başladı. Taburcu olmadan birkaç gün önce Matmazel ona izin aldı ve şehirde dolaşmak üzere çıktılar. Lili Osman Çavuş'la beraber gezmekten büyük bir zevk duyuyor, onu bildiği tanıdığı mağazalara götürüyordu. Mağazanın birinde hayli durdular. Osman Çavuş'un başına bir hayli kadın birikti. O sanki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi sağına soluna bakınıyor, kulaklarının dibindeki cıvıldaşan bu cinsi latifin varlığından bile haberdar görünmüyordu. Tam öğle üzeri Matmazel'in küçük evine gittiler. Bu Göding'in kenar mahallelerine doğru ufak ve şirin bir bahçenin ortasında çıtı pıtı bir evceyizdi. Annesi yemeklerini, içeceklerini, her şeyi hazırlamıştı. Temiz bir masanın etrafında karınlarını doyurdular. Osman Çavuş her haliyle müteşekkir olduğunu, minnettarlığını ima ediyor, gülüyor. Fakat Matmazel'in asıl arzu ettiği şeyi yapmıyor. Kuvvetli kollarının arasına alarak bütün arzusuyla onu sarıp sarmalamıyordu. Yemekten sonra yalnız kaldılar. Uzun müddet oturdular. Matmazel ikram olsun bahanesiyle Osman Çavuş'un alnına kolonya sürdü. Ondan hiç ama hiçbir karşılık alamadı. O zaman Matmazel kendi kendine söylendi. Hani Türk erkekleri kadına çok düşkün, 4-5 kadınla yetinmez derler. Meğer ne kadar da yanlış bir sözmüş. Evet, ne kadar da yanlış bir sözdür bu. Acaba Türk köylüsü kadar az kadınla yetinen dünyada başka bir erkeğe rastlanabilir mi? Tam 15 yaşında dünyayı anlayamadan Fatma'sına kavuşan Mehmetçiğin, ondan sonra da tek düşüncesi karısını ve çocuğunu mutlu görmektir. Önceden bu memlekette bol kadınlı iki sınıf vardı. Biri İstanbul'daki hayvani zevkinden başka bir şey düşünmeyen saray erkekleriyle etrafındaki paşaları. İkincisi de ekmek elden su gölden geçindiği için hatunlarını geçindirme kaygısı olmayan hoca efendilerdi. Osman Çavuş gibi yarı ömrünü gurbette geçiren garip yiğitlerin ise evdeki tek Fatma'yı düşünmekten başka bir fikri yoktu. Fakat ne fecidir ki ötekilerin yaptığı kötülük bir parça fazlasıyla tüm Türk erkekleri de mal edilmiştir. İşte Matmazel Lili de diğer Avrupalılar gibi Türk erkeğini önüne gelen her dişiye ahtapot gibi yapışır zannediyordu. Taburcu olduğu gün Osman Çavuş çok sevindi. Hemşerileriyle birlikte bulunmakla beraber hastanenin yabancı havası onu sıkıyor, rahatsız ediyordu. Şimdiye kadar kendisine çok iyilikte bulunan doktorlar ve Matmazel Lili ile vedalaştıktan sonra trene atladı, cepheye yaralandığı yere doğru giderken içinde büyük bir zevk hissediyordu. Orası, o dağlar, ormanlar artık ikinci vatanı olmuştu. Bölüğe geldiği gün herkes başına üşüştü. Bu çok cesur çocuğu bölükte sevmeyen, hürmet etmeyen kimse yoktu. Ben de haberi alınca hemen mangasına gittim, halini hatırını sordum. O koyu siyah gözlerini yere dikti ve cevap verdi. Efendim, çok cefa ve acı çektim ama hemşerileri gördükten sonra hepsi unutuluyor.